Ayrım 16, Kyoto, Yasunari Kawabata, sayfa 188. Kitano'da 6. cadde Kaplumbağa Yemekleri Moteli Oichi'ye Ryusuke'nin servis arabasıyla gittiler. Eski biçim yapısıyla Oichi seyahat eden herkes tarafından saygıdeğer bir lokal olarak kabul edilmişti. İç döşemesi de eski biçimdi ve mobilyaları alçacıktı. Güveç denilen sebze ve pirinçle birlikte pişirilmiş kaplumbağa eti vardı. Chieko yemeği yiyince içinin ısındığını hem de içmiş gibi ısındığını hissetti. Bütün yüzü şeftali çiçeği gibi kızarmıştı. Beyaz ve yumuşak derili gencecik boyuna aydınlık parıltılar saçıyor ve hafif kırmızılığın içinde bu çok güzel görünüyordu. Gözlerine büyüleyici bir parlaklık gelmişti. Arada bir elini yanaklarının üstünden geçiriyordu. Chieko bir damlacık olsun pirinç şarabından içmemişti ama güvercin salçası yarı yarıya şarapla yapılmıştı. Otomobil dışarıda bekliyor ama ben ayağa nasıl kalkacağım diye Chieko düşünüyordu. Bununla birlikte neşelenmişti ve umursamaz bir edayla çene çalıyordu. Teklifsiz konuştuğu genç kardeşi, "Shinichi," dedi. "Çığırlar bayramında İmparator Sarayı'nın bahçesinde birisiyle birlikte görmüş olduğun kız ben değildim. Beni birisiyle karıştırmış olacaksın. Acaba çok mu uzakta duruyordun?" Shinichi gülerek, "Meseleyi esrar perdesine bürümene lüzum yok," diye düşüncesini açıkladı. "Öyle bir şey yaptığım yok." Bir an duraksadıktan sonra devam etti. "Aslına bakarsan o kız benim kız kardeşimdir." Shinichi afallayarak, "Nasıl?" diye sordu. Kirazların çiçeklenme zamanında Chieko, Kiyomizu Manastırı'nda kendisinin sokakta bulunmuş bir çocuk olduğunu ona anlatmıştı. Shinichi de bunu elbette kardeşine söylemişti. Ama Ryusuke'nin evleri yan yana olduğu halde bunu daha önceden bilmemesine imkan olmadığı kanısındaydı. "Shinichi, sarayın bahçesinde gördüğün kız," Chieko yeniden duraksadı. "Benim ikiz kardeşimdir." Bu Shinichi için de yepyeni bir şeydi. Bir süre üçü de hiç konuşmadı. "Ben sokağa bırakılmış olan ikizim." Ryusuke, "Doğru mu bu?" diye sordu. "Niçin bu çocuğu bizim evin önüne koymamışlar?" "Gerçekten bizim evin önüne koymaları gerekirdi." Bunları gönülden söylediği belli oluyordu. Shinichi, "Aman birader," diyerek güldü. "O şimdiki Chieko değildi ki. O daha yeni doğmuş bir bebekti." Ryusuke, "Olsun, bebek olsun," diye ısrar etti. "Fakat birader, sen bunu Chieko'yu bugünkü haliyle gördüğün için söylemiyor musun?" "Hayır, sadece onun için değil." Shinichi, "Bay Sata onu hazinesiymiş gibi korudu ve bütün sevgisini vererek büyüttü," dedi. "Bu şimdiki Chieko'dur. O zamanlar ise sen de küçük bir oğlandın. Küçük bir çocuk bir bebeği büyütebilir mi?" Ryusuke kısaca, "Büyütebilir," diye cevap verdi. "Bak, yine benim kardeşim çıktı ortaya. Her şeyde kendinden emin. Sözünden asla dönmeyecektir." "Dönmem. Bayan Chieko'yu bebek de olsa seve seve büyütürdüm. Annemiz bize yardım ederdi, tamam mı?" Chieko ayılmıştı. Alnı yeniden beyazlaştı. Sonbaharda Kitano dans şenliği 15 gün sürer. Sona ereceği gün Sata Takichiro yalnız başına dışarı çıktı. Yukarı Yedi Evler Mahallesi'ndeki çayhane tabii bir sürü giriş kartı göndermişti fakat Takichiro'nun canı herhangi bir ahbabını davet etmeyi istemedi. Dans gösterilerinden sonra yanında bir sürü adamla çayhanede oturup eğlenmek artık onun için sıkıcı bir şey olmuştu. Dansların başlamasından önce Takichiro ekşi bir suratla çay odasına çıktı. Bugün hizmet eden, arkalıksız alçak iskemlesinde oturarak bütün töreniyle çay hazırlayan geisha'yı tanımıyordu. Onun yanında 8 tane küçük kız duruyordu. Müşterilere çay bardaklarını sunuyorlardı. Hepsi bir örnek soluk kırmızı renkli, uzun kollu kimonolar giymişlerdi. Sadece bir tanesinin koyu yeşil kimonosu vardı. Takichiro farkında olmayarak, "Ah," dedi, "bu kız çayhaneci kadınla birlikte şu çıngıraklı tramvaya bindikleri zaman yanlarında bulunan küçük değil miydi? Yalnız o koyu yeşil giyinmiş. Acaba herhangi bir özel görevi mi var?" Koyu yeşil kimonolu kız Takichiro'nun yanına geldi ve ona çay uzattı. Pek tabii bu uzatışı bütün usullere uyarak yapmış ve bir kere olsun gülümsememişti. Bu da törene dahildi. Fakat Takichiro'nun içi birden ferahlayıvermişti. Haşhaş Çiçekleri adlı 6 sahneli müzikli bir dans gösterisi yapıldı. Bu ünlü bir eski Çin trajedisidir. Bir kahraman, Hank Yu ile Prenses Yu ortaya çıkarlar. Prenses bir kılıcı göğsüne saplar ve Hank Yu'nun kollarında ölürken hüzünlü ayrılık şarkıları duyulur. Ondan sonra Hank Yu savaşa gider. Öbür sahne Japonya'da geçer. Kumagai Naozane, Taira Atsumori ve Prenses Tamaori'nin hikayesidir. Atsumori'yi öldüren Kumagai, her şeyin geçici olduğunu anlar ve rahip olur. Ölülere bir dua okumak için eski savaş yerine gidince, Atsumori'nin mezarının etrafında haşhaş çiçekleri bulur. Atsumori'nin çaldığı flütün sesi duyulur ve Atsumori'nin ruhu ortaya çıkar. Flütünü Kurotani'deki tapınağa vakfetmesini rica eder. Aynı şekilde Prenses Tamaori'nin ruhu da görünüp mezarın etrafındaki haşhaş çiçeklerinin Buda'ya kurban edilmesini ister. Bu eski baletten modern bir Avrupa dansı yapılmıştır. Adı Kitano'dan tablolardır. Yukarı Yedi Evler semtinde danslar Gion'un Inoue okulunun aksine Hanayagi okulunun usullerine göre yapılır. Takichiro Kitano dans salonundan çıktıktan sonra eski biçim çayhaneye gitti. Orada yalnız başına oturdu. Çayhanenin sahibi kadın sordu. Sizin için birisini çağırayım mı? Müşterisinin dilini ısıran geisha olsun. Bana çay veren koyu yeşil kimonolu küçük gelse nasıl olur? Çıngıraklı tramvaydaki küçük mü? Hay hay, ancak kısa bir merhaba demek için buraya gelebilir. Takichiro geisha'yı beklerken bir şeyler içti ve bu yüzden dışarı çıkma ihtiyacını duydu. O zaman geisha'ya rastladı. Şimdi hala ısırıyor musun diye sordu. Nasıl da hatırladınız? Dilinizi çekinmeden gösterebilirsiniz. Isırmam. Korkuyorum. Sahiden ısırmam. Takichiro dilini dışarı çıkardı. Kadın dili yumuşak, sıcak ağzının içine aldı. Takichiro hafifçe kızın omuzuna vurdu. Sen bozuldun değil mi? Bu bozulmak mı? Takichiro aslında ağzını hemen çalkalayacaktı. Ama geisha yanı başında durduğu süre böyle bir şey ayıp olurdu. Bu bir parça beklenmeyen bir hareket olmuştu. Geisha için bu anın bir anlamı olmayabilirdi. Fakat Takichiro kadından hoşlandığını hissetmişti. Olup biten şeyde utanılacak hiçbir yan görmüyordu artık. Misafir odasına dönerken geisha onu tuttu. Bir dakika. Kadın mendilini çıkarıp Takichiro'nun dudaklarını sildi. Üstündeki ruj izlerini temizledi. Sonra yaklaşarak adamın yüzüne yakından baktı. Evet, şimdi oldu. Takichiro, teşekkür ederim dedi ve ellerini hafifçe geisha'nın omuzlarının üstüne koydu. Kadın tuvalet aynasının önünde rujunu tazelemek için geride kaldı. Takichiro misafir odasına döndüğü zaman içeride kimse yoktu. Ağzını çalkalamak için 2-3 kadeh ılık pirinç şarabı yuvarladı. Ama ona geisha'nın kokusu içine işlemiş gibi geliyordu. Kendini birden gençleşmiş hissetti. Geisha'nın bu beklenmedik şakası karşısında soğuk kalamaz mıydı? Genç bir kadınla oynaşmayalı çok uzun zaman geçmişti. Belki de bu 20 yaşındaki geisha çok çekici bir varlıktı. Çayhane sahibi kadın şimdi de küçük kızla birlikte gelmişti. Kızın üstünde hala koyu yeşil kimono vardı. Arzunuz üzerine küçükten kısa bir süre için sizi selamlamasını rica ettim. Kadın sözüne devamla, yaşına uygun bir şekilde tabii, öyle değil mi dedi. Takichiro genç kıza baktı. Bana az önce çay verdin mi? Evet. Bir çayhane kızı olarak ürkek değildi. Siz daha önce gördüğüm amca olduğunuz için size hizmet etmek istedim. Ondan mı? Çok teşekkürler. Hatırladın demek. Elbette. Bu sırada geisha da gelmişti. Çayhane sahibi ona, küçük Chizu Bay Sata'nın pek hoşuna gidiyor dedi. Geisha Takichiro'nun yüzüne şöyle bir baktı. Beyimiz maldan anlıyor ama 3 yıl daha beklemek zorunda. Gelecek yıl baharda Chizu'nun Pontocho mahallesinde başlaması lazım. Niye Pontocho'da? Dans kızı olmak istiyor ya, dans kızı olarak yürüyebilmenin özlemini duyuyorum diyor. Niye oraya peki? Gion'a gitmesi gerekir. Chizu'nun teyzesi de Pontocho'da çalışıyor. Takichiro, bu kız 1. sınıf bir dansöz olacaktır diye düşündü ve kızı seyre koyuldu. İş içinde Elbiselik Kumaşlar Tekstil Sanayi Birliği bir defalık önemli bir karar vererek 12 Kasım'dan 19 Kasım'a kadar bir hafta süreyle bütün dokuma tezgahlarını durdurmuştu. Araya bir de pazar girdiğinden hepsi 6 günlük bir tatil yerine geçmişti. Bunun çeşitli nedenleri vardı ama hepsinden önemlisi ekonomik bir meseleydi. Şu günlerde fazla üretim yapılmış ve stok miktarı 300 bin topa yükselmişti. Bu bakımdan satış ve sürüm metotlarının düzeltilmesi gerekiyordu. Aynı zamanda artmış bulunan mali güçlükler de buna eklenmişti. Geçen sonbaharla ilkbahar arasında birkaç tane komisyoncu firmada rekabete başlamışlardı. Dokuma tezgahlarının 8 gün durması üretimde aşağı yukarı 80-90 bin top bir azalma sağlayacaktı. Alınan karar başarılı sonuca varacağı benziyordu. İşin şaşılacak yanı Nişiçin'de dokumacılar bölgesinin özellikle yan sokaklarında çok sınırlı ev üretimi yapan küçük dokumacıların da çoğunlukla bu karara uymasıydı. Hideo'nun evinde elbiselik kumaşlar değil, obi kuşakları dokunurdu. Dokuma tezgahlarının gündüz elektrik ışığına ihtiyaçları olmuyordu tabii. Arkada açık havaya bakan pencereleriyle bu oda oldukça aydınlıktı. Mutfak eşyaları da pek az olduğundan insan kendi kendine ev halkının nerede dinlenip nerede uyuduğunu sormak zorunda kalıyordu. Hideo yaratılıştan dayanıklı, yetenekli ve çalışkandı. Naeko ile birlikte katıldıkları Çığırlar Bayramı'nda tarihi kılıklarla yapılan geçit töreninden çok saray bahçesinin arka tarafındaki çamların yeşilinin kendisini çekmiş olması çok tabiiydi. Çünkü ona günlük işinin dar çerçevesinden sıyrılmak duygusunu vermişti. Naeko gibi dağların arasında açık havada çalışan birisi için ise bu alelade bir manzaraydı. Onun dokuduğu obiyle bayrama gelen Naeko çalışması için en büyük şevk kaynağı olmuştu. Chieko, Oichi lokantasına Ryusuke ve Shinichi ile birlikte gittiklerinden bu yana doğrudan doğruya ıstıraplı denilmeyecek fakat benliğini yalnızlıklarla dolduran günler yaşamıştı. Kendi kendine tasalanması için herhangi bir sebebin bulunup bulunmadığını sorup durmuştu. Eskiden beri işlerin başlangıcı denilen 13 Aralık'ta Kyoto'da ikide bir değişen kış havaları başlar. Hava açıkken yağmur boşanır ve güneş parıldarken birden kar yağmaya başlayıverir. Hava çabucak açar ve yine aynı çabuklukla bulutlanır. İşlerin başlangıcı denilen 13 Aralık geleneğe göre yeni yıl bayramı için hazırlıklara, hepsinden çok da yıl sonu hediye bayramı için, daha çok da yıl sonu hediyeleri için hazırlıklara başlanılan gündür. Gion gibi eğlence semtlerinde bu alışkanlığa çok sıkı şekilde sadık kalınır. Geyşalar, küçük dansözler ve bu cinsten diğer kızlar çayhanelerde, dans ve müzik öğretmenlerinin evlerinde ve kendilerini yetiştirmiş olan yaşlı geyşaların evlerinde hazırlattıkları bayram pastalarını dağıttırırlar. Ondan sonra selamlamak üzere her tarafa dağılırlar. Yeni yıl mutlu olsun diye selamladıkları gibi şimdiye kadarki iyilikleriniz için teşekkürler ve gelecek yıl içinde lütuflarınızı esirgemeyin derler. Geyşalarla küçük dansözlerin her zamankinden daha gösterişli kılıklar içinde oradan oraya gidip gelmeleri Gion'da yıl sonu öncesini renkli ve pırıltılı yapar. Chieko'nun evinde bunlardan kimsenin haberi olmazdı. Chieko kahvaltı ettikten sonra basit sabah tuvaletini yapmak üzere üst katta oturmaktaydı. Ama çok dalgındı. Ellerine sahip olamıyordu sanki. Ryusuke'nin kaplumbağa yedikleri Kitano'daki lokantada pervasızca söylediği şeyler kalbini yerinden oynatmıştı. Çocuğu bizim evin önüne koymaları gerekirdi. Bu ne kadar atakça söylenmiş bir sözdü. Küçük kardeşi Shinichi'ye çocukluğundan beri güvenmiş ve onunla liseye kadar arkadaşlık etmişti. Yumuşak başlıydı ve kendisini sevdiğini de biliyordu. Ama Ryusuke gibi soluğunu kesen bir sözü hiçbir zaman söyleyememişti. Onunla rahatça gevezelik edebiliyordu. Chieko uzun saçlarını özenle taradı. Omuzlarına döktükten sonra aşağıya indi. Sedirler köyünden telefon edildiği zaman kahvaltısını henüz bitirmiş değildi. Naeko, küçük hanımla konuşabilir miyim diye soruyordu. Chieko'nun sesini duyunca sözlerine devam etti. Bazı olaylar var. Bayan Chieko'yu görmek zorundayım. Söyleyeceklerim var. Chieko, ah ne güzel, yarın olur mu diye cevap verdi. Ne zaman istersen. Bize eve gelirsin değil mi? Size gelmem doğru olur mu? Ben Naeko'dan anneme bahsettim. Babam da biliyor. Ya mağazadaki insanlar? Chieko bir an düşündü. Öyleyse ben size köye gelirim. Ama hava soğuk. Tabii çok sevinirim gelirsen. Sedir ağaçlarını bir kere daha görmek istiyorum. Sahi mi? Hava soğuk ve yağmur da yağabilir. Sıcak şeyler giymelisiniz, olur mu? Beni hemen bulabilirsiniz. Yolun kıyısında çalışıyorum çünkü. Naeko'nun sesi sevinçle çınlıyordu. 15. ayrımın sonu, sayfa 198.